Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 6. kaset B yüzü, sayfa 184. B. Bağıl nem, nismine. Havanın içindeki nemin sıcaklık değeri değişmemek koşuluyla taşıyabileceği nem oranının yüzde ifadesidir. Bağıl nem eşittir mutlak nem bölü doyma miktarı çarpı 100 bağıntısı ile formüle edilir. Yağışlar 1. Yamaç yağışları, orografik yağış. Yamaçlar boyunca yükselen havanın sıcaklığı düşer ve içindeki nemi yağış olarak bırakır. Bu yağış türü esas olarak dağların, okyanus, deniz ve göllere bakan yamaçlarında görülür. 2. Cephe yağışları. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştıkları alanlarda görülür. Sıcak havanın sıcaklığı düşer ve o bölgelerde yağış oluşur. 3. Konveksiyonel yağışlar, siklonik yağışlar. Depresyon yağışları da denilen bu yağışlar ekvatoral bölgede ya da orta kuşak karalarının iç kısımlarında görülür. İç Anadolu'da görülen bu yağışlar 42. yağışı adıyla anılır. Bu yağışların bulunduğu yerlerde ısınan hava buharlaştırdığı nemle birlikte yükselir ve soğuyarak içinde nemi yağış olarak bırakır. 42. yağışları ülkemizde ilkbahar ve yaz başlarında görülür. Kırağı. Havanın durgun, açık ve soğuk olduğu gecelerin sabahında cisimlerin üzerindeki çiğ tanelerinin donması ve buz taneciklerine dönüşmesidir. Sis. Bir çeşit buluttur. Havadaki su buharının yere yakın yoğuşması sonucu oluşur. Yağmur. Havadaki su buharının damlacıklar halinde yoğuşması ile oluşur. Kar. Hava sıcaklığı 0 derecenin altında olursa yağmur damlacıkları kristalleşerek kar taneciklerine dönüşür. Dolu. Havanın sıcaklığı aniden ve önemli ölçüde düşerse yağmur damlacıkları donar ve dolu denilen yağış türü oluşur. Yağışların yeryüzünde dağılışı. A. En çok yağış alan bölgeler. 1. Ekvatoral bölge. 2. Orta kuşak karalarının batısı. 3. Muson bölgeleri. B. En az yağış alan bölgeler. 1. Subtropikal çöller. 2. Kutup bölgeleri. 3. Orta kuşak karalarının etrafı dağlarla çevrili iç kısımları. 4. Soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar. Yağışın yıl içindeki dağılımına yağış rejimi denir. 1. Ekvatoral yağış rejimi. Bütün yıl boyunca devamlı ve sağanak şeklinde bol yağış düşer. 2. Tropikal yağış rejimi. Kışlar kurak, yazlar yağışlıdır. 3. Subtropikal çöl rejimi. Bütün yıl kuraktır. 4. Akdeniz yağış rejimi. Yazlar kurak, kışlar yağışlıdır. 5. Okyanusal yağış rejimi. Orta kuşağın batı kıyılarında görülür. Bütün mevsimler yağışlıdır. Yeryüzünde başlıca iklim tipleri ve doğal bitki örtüsü. Yeryüzünde iklimler oldukça çeşitlidir. Alanları oldukça geniş olan büyük iklim gruplarına makroklima eşittir büyük iklim tipleri denir. Örneğin ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi makroklima iklim tipleridir. Makroklima kuşakları içerisinde bölgesel iklim tipleri de vardır. Örneğin Marmara bölgesi iklimi Akdeniz ikliminin farklılık gösteren bir bölgesel iklim tipidir. Bölgesel iklim tipleri içerisinde yöresel iklim tipleri ve bunların içerisinde de mikroklima iklim tipleri yer alır. İstanbul yöresi yöresel iklime örnek verildiğinde bunun içerisindeki Florya veya Kilyos çevresi incelendiğinde mikroklima eşittir küçük iklim tipine örnek olur. Makroklima iklim tipleri ve doğal bitki örtüsü. 1. Sıcak iklimler. Bu iklimler ekvatorun iki yanında uzanır ve çok geniş alanlar kaplar. A. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin üstündedir. B. Yıllık sıcaklık farkı yok derece kadar azdır. En çok 5 derece. Görüldüğü yerler Afrika'da Gine Körfezi ve çevresi ile Kongo bölgesi, Güney Amerika'da Amazon bölgesi ve Güneydoğu Asya adalarında bu iklim tipi görülür. Bu iklimleri iki grupta incelemek mümkündür. 1. Ekvatoral iklim. Sıcaklık sürekli olarak yükselir. Sıcaklık ortalaması 20 derecenin altına düşmez. Yıllık sıcaklık farkı 1-20 derecedir. Mevsim yoktur. Yıllık yağış ortalaması 1,5-2 metredir. 1500-2000 milimetre. 10 derece kuzey ve 10 derece güney paralelleri arasında görülür. Amazon, Kongo Havzası ve Avustralya'nın kuzey kıyılarında görülür. Her dönem yağışlı olduğundan doğal bitki örtüsü ekvatoral yağmur ormanlarıdır. Amazon Havzası'nda selva adıyla anılır. Bu iklimin toprakları lateritdir. Bu topraklar mineral yönünden fakirdir. Yağış mineralleri alt katlara sızdırmıştır. 2. Yazı yağışlı tropikal iklim. Savan iklimi. Ekvatoral iklimi çevreler ve dönenceler çevresinde görülür. Yıllık ortalama sıcaklık yüksektir. Ancak yıllık sıcaklık farkı ekvatoral iklime göre belirgindir. 5-10 derece arasındadır. En tipik özelliği yağış koşullarıdır. Periyodik bir yağış rejimi vardır. Yağışlar güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde artar, diğer mevsimler kuraktır. Ancak kar yağışları ve don olayları görülmez. Yengeç dönencesi civarında 21 Haziran'da artan yağışlar Oğlak dönencesi etrafında 21 Aralık'ta artar. Bu iklim tipinin karakteristik bitki topluluğu savanlardır. Onun içinde bu iklime savan iklimi denir. Savanlar yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu otlardır. Bu otlar arasında seyrek halde kurakçıl ağaçlar bulunur. Ayrıca akarsu boylarında gür ormanlara rastlanır. Bunlara galeri ormanları denir. Savan iklimi, ekvatoral kuşak ile çöller arasında bir geçiş alanıdır. Afrika'da Sudan, Zambiya, Güney Amerika'da, Brezilya ve Kolombiya'da bu iklim ve bitki kuşakları görülür. 2. Orta kuşak iklimleri. Bu iklimlerin başlıca özellikleri şunlardır. A. Burada en fazla kutbi cephe hakimdir. Yani hava akımları kutuplara yakın bölgelerden gelir. B. Alize ve muson rüzgarları bu kuşakta görülmez. Havanın hareketi batıdan doğuya doğrudur. Batı rüzgarları hakimdir. C. 4 mevsim belirgin biçimde yaşanır. Kutuplara yaklaştıkça kış mevsimi uzar. Bundan ötürü orta kuşakta kış mevsimi uzun süren bölgeler ile kış mevsimi kısa süren bölgeler vardır. Bu kuşaktaki iklimleri 3 grupta toplamak mümkündür. 1. Akdeniz iklimi. 30-40 derece enlemleri arasında kıtaların güney ve batılarında görülür. Orta kuşağın en güneyinde yer alan bu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Diğer mevsimlerde yağışlıdır. Kar yağışları ve don olayları seyrektir. Doğal bitki örtüsü yaz ve kış yapraklarını dökmeyen makilerdir. Bu iklim Akdeniz'e komşu ülkelerin batı ve güney kıyılarında, Afrika'nın Kap bölgesi, ABD'nin Kaliforniya kıyıları, Avustralya'nın güney ve batı kıyılarında görülür. Akdeniz ikliminin toprakları kırmızı topraklar, yani terra rossalardır. 2. Okyanusal iklim. Okyanusal iklim Batı Avrupa ve Batı Kanada'da görülür. Bu iklimde yazlar serin, kışlar ılık ve her dönem yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Mevsimin yağışlı olmasının sebebi batı rüzgarlarıdır. Bu iklimin doğal bitki örtüsü ormandır. Bu iklim alanlarındaki topraklar kahverengi orman toprağıdır. 3. Karasal iklim. Bu iklim karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında görülür. Bu bölgelerde kışlar oldukça soğuk ve uzundur, yazlar ise oldukça sıcaktır. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipidir. Yağış miktarı azdır. Her mevsim yağışlı olmakla beraber en çok yağış ilkbahar ve yaz mevsimlerinde düşer. Karasal iklim Orta Avrupa, Kanada, Rusya, ABD'nin iç kesimlerinde etkilidir. Doğal bitki örtüsü karma ve iğne yapraklı ormanlardır. İç kesimlerde ise steplere rastlanır. 3. Soğuk iklimler. Bunlar kışı şiddetli olan ve uzun süren iklimlerdir. Kış gün dönümüne yakın günlerde gecelerin uzun olması bu iklimin karakteristik unsurudur. Yaz gün dönümünde gündüzlerin uzun olması soğuk iklim bölgelerinde bitki yetişmesine imkan vermiştir. Soğuk iklimleri 4 grupta toplamak mümkündür. 1. Okyanusal soğuk iklim. Ilıman okyanusal iklimin kuzeyinde yer alır. Yazların daha serin, kışların biraz daha soğuk olduğu iklim tipidir. Norveç ve İskoçya gibi ülkelerde görülür. Burada coğrafi enleme göre kışlar ılıktır. Nedeni eşittir Gulf Stream deniz akıntısının bu bölgeye ulaşmasıdır. 2. Karasal soğuk iklim. Kışlar uzun ve sert, yazlar kısa fakat sıcaktır. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipidir. Kışın kar yağışları fazla olmamakla beraber düşük sıcaklık nedeniyle karlar ortadan kalkmaz. Yaz ayları kısa fakat sıcak olduğundan donmuş topraklar çözülür ve bataklıklar oluşur. Sibirya ve Kanada'da görülen iklimin doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Bunlara tayga ormanları denir. Bundan dolayı tayga iklimi adıyla da anılır. 3. Tundra iklimi. Tundra ikliminde yazlar kısa ve serin, kışlar uzun ve çok soğuktur. En sıcak ayın ortalaması bile 10 dereceyi geçmez. Yıllık yağış miktarı oldukça azdır. 4. Kutup iklimi. Kutup çevrelerinde etkilidir. Grönland'ın iç kısımları ile Antarktika'da görülür. Bütün yıl kar ve buz örtüleri ile kaplı olan bu yerlerde bitki örtüsünden söz edilemez. Sıcaklık hemen hemen sürekli 0 derecenin altındadır. Bu bölgedeki topraklara donmuş topraklar eşittir tijale denir. Orta kuşakta yükseltileri 3000 metreyi geçen dağlarda, ekvator kuşağında ise 6000 metre yükseklikten sonra kutup iklimine benzer bir iklim görülür. 4. Kurak iklimler. Kuraklık derecelerine göre çöl ve step iklimi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Çöl iklimi. A. Dönenceler çevresinde, antisiklon alanlarında, yüksek basınç alanı, alçalan hava hareketi sonucu. B. Orta kuşakta, karaların iç kısımlarında ise nem kaynaklarından uzak olma sonucu çöl iklimleri görülür. Bu iklim tipinde yağış çok az ve düzensizdir. Doğal bitki örtüsü çok seyrek, cılız ot ve çalılardır. Toprak oldukça tuzlu ve kireçlidir. Humus ve toprak yoktur. 2. Step iklimi. Günlük sıcaklık farkının fazla ve mevsimler arasında sıcaklık farkının çok olduğu yarı kurak bir iklimdir. Yağış rejimi komşu iklim bölgelerinin etkisi altındadır. Savan ve karasal iklime komşu steplerde yaz yağışları hakimdir. Akdeniz iklimine komşu steplerde ise kışlar yağışlıdır. Doğal bitki örtüsü yeşerip kurak mevsiminde kuruyan cılız ot topluluklarıdır. Bunlara bozkır eşittir step adı verilir. Bu iklim bölgesinde akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına rastlanır. Yağış az olduğu için bu bölgelerin toprakları humus yönünden fakir topraklardır. Boz renkli bu topraklara step toprağı denir. Mineral yönünden zengin topraklardır. 5. Muson iklimi. Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da görülen muson ikliminde yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Fakat yağış miktarı ve sıcaklık bölgeden bölgeye değişir. Kıyılarda ve dağlarda yıllık yağış miktarı 2000 milimetreyi geçer. Dünyanın en fazla yağış alan yörelerinden biri buradadır. Hindistan'da yer alan Assam'da yıllık yağış miktarı 12.000 milimetre olarak ölçülmüştür. Güney Hindistan'da sıcak, Kuzey Japonya'da ise kışları oldukça soğuk bir muson iklimi vardır. Bu iklimin doğal bitki örtüsü, yağışların fazla olduğu yerlerde muson ormanları, az yağışlı bölgelerde ise savan bitki topluluklarıdır. İklim ve kültür bitkileri. Yeryüzünde iklim tiplerine göre farklı kültür bitkileri gelişmiştir. Buna göre belli başlı kültür bitkilerini iklimlere göre açıklayalım. Ekvatoral bölge. Kakao, kauçuk. Yetişebilmeleri için yüksek sıcaklık ve bol yağışa ihtiyaçları vardır. Kauçuk, muson ikliminin en sıcak bölümü olan güney bölümüne biraz sokulur. Ekvatoral bölge, muson bölgesi. Hindistan cevizi, muz. Sıcaklık ve yağış isteyen bitkiler musonlar bölgesinin ekvatoral bölgeye yakın kesimlerinde yetişir. Muson bölgesi, orta kuşak. Çay. Mineral yönünden fakir toprak ister. Bu da yağışların fazla olduğu yerlerde yaygındır. Muson iklimi asıl yetişme yeridir. Ancak orta kuşağın yağışlı bölgelerinde de yetişir. Orta kuşakta çay yetişme alanının kuzey sınırı Türkiye ve Gürcistan çizer. Pirinç. Sıcak ve sulu bir ortam yetişme alanıdır. Sıcaklığın yeterli olduğu orta kuşağın suyu bol yerlerinde, deltalarda ve vadi tabanlarında yetişir. Muson bölgesi, Akdeniz iklimi. Turunçgiller, muz. Sıcaklık ve yeterli ölçüde yağış ister. Muz, daha fazla sıcaklık istediğinden Akdeniz ikliminin en güneyinde görülür. Turunçgiller de sıcaklık ister. Sıcaklığın eksi derecenin altına düştüğü yerlerde bu bitki zarar görür. Orta kuşak Akdeniz iklim bölgesi. Zeytin. Ilık ve yağışlı bir iklim ister. Düşük sıcaklıktan büyük zarar görür. Akdeniz ikliminin simgesi olan bir bitkidir. İncir. Zeytine benzer koşullar ister. Pamuk. Yüksek sıcaklık, yetişme döneminde bol yağış, olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Yaz yağışları pamuğa büyük zarar verir. Orta kuşağın diğer yerleri. Fındık, ılık ve yağışlı bir iklim ister. Don olaylarının şiddetli ve sürekli olmadığı alanlarda yetişir. Üzüm, sıcak bir yaz, güneşli ve çok yağışlı olmayan bir sonbahar ister. Yetişme alanı geniştir. Mısır, yumuşak, alüvyonlu toprak ve yetişme döneminde su ister. Elma, soğuğa dayanıklıdır. Üretim alanı oldukça geniştir. Tahıllar, yarı kurak bölgelerde yetişir. Düşük sıcaklığa dayanıklıdır. gerek kurak, gerekse soğuk kuşağa en çok sokulabilen bitkidir. Çavdar arpadan, arpa ise buğdaydan daha fazla soğuğa dayanır. Çöl bölgeleri, hurma, sıcak ve çok kuru bir iklim ister. Köklerinin bol suya ihtiyacı olduğundan çöllerdeki vahalarda yetişir. Vaha eşittir. Çöllerde akarsu boyu veya yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu alanlardır. Başlık: Yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu. Yer yuvarlağının oluşumu. Yerin oluşumu hakkında birçok teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan en önemlisi ve en geçerlisi Kant-Laplace teorisidir. Bu teoriyle uzayda türlü gazlardan oluşmuş kızgın bir bulut kümesi bulunduğu ileri sürülmüştür. Buna nebula adı verilmiştir. Nebula uzayda hızla dönüyordu. Daha sonra nebula soğudu ve hızının artması sonucu merkez kaç kuvveti çoğaldı. Zaman zaman bu kütleden kopan parçalar güneş sisteminin yıldızlarını oluşturdu. Bu parçalar güneş ve kendi eksenleri etrafında dönmeye devam ettiler. Yer yuvarlağının oluşumu bu esasa dayanır. Nebula'dan ayrıldıktan sonra yerin çevresini yoğun ve çok miktarda su buharı bulunan bir atmosfer sarmıştır. Isının düşmesiyle yoğunlaşmalar oluşmuş ve su küre oluşmuştur. Soğumanın devamı halinde kabuk adı verilen dünyanın üst tabakası oluşmuş ve yeryüzünde hayat başlamıştır. Yer küre iç içe tabakalardan oluşur. Bu tabakalara geosfer denir. Geosferin kalınlıkları, sıcaklıkları, yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklıdır. Yoğunluk dünyanın dışarıdan merkezine doğru artar. Yer küre 3 katmandan geosfer oluşur. 1. Yer kabuğu, litosfer eşittir taş küre. İnce, en ince ve yoğunluğu en az olan tabakadır. Yaklaşık kalınlığı 33 kilometre, yoğunluğu 2,7 dakikadır. Sıcaklık, yerin merkezine doğru her 33 metrede 1 derece artış gösterir. Belli bir seviyeden sonra bu oran değişir. Yer kürenin her yerinde sıcaklık artışı aynı değildir. 2. Manto, ateş küre eşittir sima. Yer kabuğunun altında yoğunluğu yer kabuğundan biraz fazla, yaklaşık 3,5. Kalınlığı çok daha fazla olan bir katmandır. 2900 kilometre. 3. Çekirdek, nife. Mantonun altında sıvı fakat merkeze doğru çelik gibi sert bir madde özelliğindedir. İki ayrı bölümde oluşur. A. Dış çekirdek. B. İç çekirdek. Yoğunluğu sial ve simanın yoğunluğundan çok daha fazladır. Yer kabuğunun malzemesi taşlar. Litosfer çeşitli özellikteki kayaların karışımıdır. Kayalar ayrı ayrı elemanların birleşmesiyle oluşmuştur. Bu elemanlara mineral denir. Yer kabuğunu oluşturan kayaları 3 gruba ayırabiliriz. 1. Katılaşım kayaları. 2. Tortul kayalar. 3. Başkalaşım kayaları. 1. Katılaşım kayaları. Püskürük kayalar. Bu kayalar mağmanın soğuyarak katılaşması sonucu oluşurlar. Kökenleri mağma olduğu için bunlara mağmatik kayalar da denir. Yapı itibariyle tabakalaşma göstermezler. İri ve küçük taneli olurlar. Mağma bazen yeryüzüne kadar sokulur ve orada soğuyup katılaşır. Bu tür kayalara yüzey kayaları denir. Mağmanın soğuması bazen yerin iç kısmında belirli bir derinlikte gerçekleşir. Bu türlere de derinlik kayaları denir. 2. Tortul kayalar. Bunlar yeryüzünde en çok bulunan kayalardır. Yeryüzünün yaklaşık %75'ini tortul kayalardan oluşmuştur. Tortul kayalar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içlerinde organizma kalıntıları, fosil vardır. Tortul kayalar dış kuvvetlerle sürüklenen maddelerin çukurlarda tortulanma ve çökermesiyle meydana gelir. Tortulanma çeşitleri çeşitli yollardan olur. Bu nedenle de tortul kayalar 3 grupta toplanır. A. Kimyasal tortullar. Kalsiyum bikarbonatlı yeraltı sularının mağara boşluklarına veya yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi, karbondioksitin havaya karışması sonucu oluşur. Sarkıtlar, dikitler, travertenler, kaya tuzu ve jips bu yolla meydana gelen kayalardır. B. Organik tortullar. İskelet ve kabuk gibi organizma kalıntılarının birikmesiyle oluşan kayalardır. Bu organizma kalıntılarının bir kısmı silisli, bir kısmı da karbonatlı olmak üzere ikiye ayrılır. Kalkerler, tebeşirler, taş kömürü, lignit, turba bu yolla meydana gelen kayalardır. C. Klastik veya kırıntılı kayalar. Bunlar fiziksel yolla oluşurlar. Rüzgarların, akarsuların ve buzulların küçük parçalara ayırdığı kayaların sürüklenerek bir yerde birikmesiyle oluşurlar. Kum taşları, mil taşları, kanglomeralar bu gruba örnek kayalardır. 3. Başkalaşım kayalar. Önceden oluşan kayaların sıcaklık, basınç ve kimyasal olayların etkisi altında metamorfizmaya, başkalaşma olayı, uğraması sonucu meydana gelirler. Gnais, mermer, şist, fillat, kuvarsit bu şekilde oluşan kayalardır. Mermer kalkerin başkalaşmış şeklidir. Bunlar cilalı, kristalli ve parıltılı görünüşlüdür. Yeryüzündeki kıta ve okyanuslar. Yeryüzünün büyük kara kütlelerine kıta denir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları eskiden beri bilindiklerinden eski dünya adıyla anılırlar. Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika ve Avustralya, Okyanusya ise 15. yüzyıldan itibaren bilindiğinden bu kıtalara yeni dünya denilmektedir. Kıtalar arasındaki çok büyük su kütlelerine okyanus denir. Okyanus ve kıtaların yüz ölçümleri şöyledir. Kıtalar: Asya 44 milyon kilometre, Afrika 30 milyon kilometre kare, Kuzey Amerika 24 milyon kilometre kare, Güney Amerika 18 milyon kilometre kare, Antarktika 14 milyon kilometre kare, Avrupa 10 milyon kilometre kare, Okyanusya 9 milyon kilometre kare, toplam 149 milyon kilometre kare. Okyanuslar: Büyük Okyanus 180 milyon kilometre kare, Atlas Okyanusu 106 milyon kilometre kare, Hint Okyanusu 75 milyon kilometre kare, toplam 361 milyon kilometre kare. Buna göre kara ve denizlerin yeryüzüne dağılışı şöyledir. Yeryüzünde denizler %71. Güney yarımkürede denizler %81. Kuzey yarımkürede denizler %61. Bu grafiklerden çıkarılan sonuçlar: 1. Yeryüzünün 2/3 denizlerle kaplıdır. 2. Karalar her iki yarımkürede denizlerden azdır. 3. Kuzey yarımküredeki karalar güney yarımküredekinden daha geniş yer kaplamaktadır. Yeryüzünde kara ve denizlerin bu dağılışı bir takım sonuçlar ortaya çıkarmıştır. A. Kuzey yarımkürede karalar daha geniş yer tuttuğundan burası güney yarımküreden 2 derece daha sıcaktır. B. Kuzey yarımküre insanların kültürel gelişmelerini kolaylaştıran doğal şartlara sahiptir. Bunun için bu yarımkürede endüstrileşme daha önce başlamıştır. C. Güney yarımkürede kıtalar birbirine uzak olduğundan sosyal ve ekonomik etkileşim ilişkileri zayıftır. Bu kıtalar demir, köprü, petrol gibi kaynaklar bakımından da fakirdirler. Yer kabuğunun yapısı ve yeraltı zenginlikleri. Yer kabuğunun yapısı ve çekirdeği jeolojik gelişme ile yeraltı zenginlikleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin krom, kurşun, pirit, manganez, elmas, volkanizma olaylarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Ülkelerin yeraltı zenginlikleri en başta bu ülkelerin üzerinde bulundukları arazinin jeolojik yapısına bağlıdır. Bu açıdan en şanslı ülkeler kuzey ve orta kuşağın birinci zamanda kıvrılmaya uğramış bölgelerindekilerdir. Yeryüzü şekillerinin oluşumu. A. İç olaylar. 1. Dağ oluşum hareketleri. Orojenik hareketler. A. Kıvrımlar. Dış kuvvetler aşındırma sonucu kopardıkları maddeleri taşıyarak derin deniz, göl ve okyanus diplerinde biriktirirler. Böylece kalınlığı binlerce metreyi bulan kalın bir tortul tabakası oluşur. Bu alana jeosenklinal adı verilir. Kıtalar hareket halindedir ve sürekli yer değiştirirler. İşte yer değiştirme esnasında bu birikinti alanı şiddetli yan basınçlara uğrar. Eğer bölge esnek bir yapıdaysa yan basınçların etkisiyle kıvrılır. Böylece kıvrımlı dağlar oluşur. B. Kırılmalar. Jeosenklinallerde yan basınçlara uğrama sonucu her zaman kıvrılma olmaz. Bazen tabaka kıvrılmayacak kadar sert yapıdadır. Bu durumda kırılmalar meydana gelir. Buna faylanma adı da verilir. Bu olayda bir blok yükselirken diğer blok alçakta kalır ya da çöker. Yükselen blok horst, alçalan blok ise graben adını alır. 2. Epirojenik hareketler. Kıta oluşumu anlamına gelir. Geniş kara parçalarının yükselip alçalmasıdır. Bu hareketler nedeniyle karalarda ve denizlerin alanında büyük değişmeler olur. Bu olaylar sırasında da kırılma ve faylanmalar meydana gelir. Bu hareketlere maruz kalan geniş yer kabuğu parçaları bir bütün olarak ve çok yavaş bir şekilde kubbe şeklinde yükselirler, çanaklaşırlar veya çarpılırlar. Epirojenik hareketlere tipik bir örnek İskandinavya Yarımadası'nın yükselmesidir. Yaklaşık 10 bin yıldan beri üstündeki kalın buz örtülerinin kalkmasından bu yana bu bölgenin yükselişi araştırmalarla saptanmıştır. Günümüzde bu yükselme yılda yerine göre 2-10 milimetrelik bir hızla devam etmektedir. 3. Volkanizma. Yer yuvarlağının içinde kızgın bir durumda bulunan sıvı, gaz ve katı maddelerin yer kabuğunun zayıf yerlerinden yeryüzüne çıkması olayına volkanizma denir. Magmanın litosfer, yer kabuğu, içerisine sokulmasına ve orada katılaşıp kalmasına derinlik volkanizması denir. Yüzeye çıkmış magmaya lav adı verilir. Bu olaya da yüzey volkanizması denir. Magmanın yüzeye çıkışında 3 madde izlenebilir. 1. Sıvı maddeler, lavlar. 2. Katı maddeler, piroklastik maddeler. 3. Gaz maddeler, CO2, CO2 ve bunun gibi. Olay bir gaz patlaması ise yuvarlak bir patlama çukuru oluşur. Bazı patlamalarda küller, taşlar, çamurlar ve lavlar bir volkanik koni oluşturur. Ağrı, Erciyes, Süphan. Bazı patlamalarda da lav akıntıları geniş yüzeylere dağılarak lav plotonlarını oluşturur. Örnek, Nevşehir Ürgüp platosu, Erciyes. Volganik patlama ile etrafa yayılan katı maddelerin külüne volkan tüfü denir. Türkiye'de volkanik arazi çok geniş yer tutar. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da yükseklikleri binlerce metreyi bulan ve yakın devirlerde oluşmuş çok sayıda sönmüş volkanlar vardır. Doğu Anadolu volkanları: Ağrı Dağları, Kendürek, Süphan, Nemrut. İç Anadolu volkanları: Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karadağ ve Karacadağ. Güney Doğu Anadolu volkanı ise Karacadağ'dır. Batı Anadolu volkan alanları: Diğer bölgelerdeki gibi yüksek dağlar değildir. Bunlar yeni püskürmeler açısından önemlidir. Kula, Adana yöresi, yanık yöre. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere Erciyes, Hasan Dağı, Süphan ve Nemrut volkanik dağlarımızdandır. Oysa Yıldız Dağları kıvrımlı dağlar grubundadır. Püskürmeler çoğunlukla yer kabuğunun zayıf yerlerini, kırıklar boyu seçer. Püskürmeler sırasında patlamalar, yakın çevrede yer sarsıntıları, şiddetli sağanaklar, kasırgalar, çamur akıntıları oluştururlar. Yeryüzünde volkanların büyük bir kısmı sönmüştür fakat etkin volkanlar da vardır. Yeryüzünde sayıları 450 kadar olan volkanların 97'si Atlas Hint kuşağında, 353'ü Pasifik çevresindedir. 4. Depremler. Yer yuvarlağının derinliklerinden gelen, yeryüzünde titreşimler halinde beliren tabiat olaylarıdır. Buna yer sarsıntısı veya zelzele de denir. Bu olay yer kabuğunun iyice oturmamış yerlerinin yerinden oynamasıyla ortaya çıkar. Buna dislokasyon da denir. Depremler 3 yolla meydana gelir: volkanik, göçme ve tektonik depremler. Volkanik depremler, volkanların faaliyetleri sırasında oluşurlar. Etki alanları dardır. Göçme depremleri, kolay eriyebilen kayaların bulunduğu yerlerde erime sonucu yer altında boşluklar, mağaralar veya maden çıkarılan bir bölgede yer altında galeriler oluşur. Zamanla bu boşlukların üzeri çöker. Bu çökme sarsıntılara neden olur. Bu depremlerin etki alanları da dardır. Tektonik depremler, etkisi ve alanı en geniş olan depremlerdir. Yeryüzünde meydana gelen depremlerin hemen tümü bu türdendir. Türkiye'nin en önemli deprem bölgeleri şunlardır. 1. Kuzey Anadolu deprem bölgesi. İzmit Körfezi'nden Aras Vadisi'ne kadar kesintisiz bir kuşak halinde uzanır. 2. Batı Anadolu deprem bölgesi. Trakya'nın güney bölümü ile Batı Anadolu'yu özellikle çöküntü alanlarını içine alır. 3. Güneydoğu Anadolu deprem bölgesi. İskenderun Körfezi'nden Van yöresinin doğu sınırına kadar uzanır. Buna göre Bolu ve Erzincan Kuzey Anadolu deprem bölgesinde, Aydın Batı Anadolu, Van ise Güneydoğu Anadolu deprem bölgesindedir. Konya İç Anadolu'daki bir merkezimizdir. Bu bölgemiz ile Güneydoğu Anadolu'nun Toroslar dışındaki bölümü deprem bakımından en hareketsiz bölgelerimizdir. Yine Akdeniz'in batı kıyıları hareketsiz kısımlardır. B. Dış olaylar. Kuvvet kaynağını güneş enerjisinden alan olaylardır. 1. Kayaların çözülmesi. Yeryüzündeki kayalar hava ve su ile ilişkileri sonucunda yapısal değişikliğe uğrarlar. Bu değişikliğe yol açan etmenler ise A. havadaki gazlar, B. su, C. Sıcaklık. D. Organizmalardır. Yukarıda sayılan etmenler kayaların erime, dağılma ve parçalanmasına neden olurlar. Bunun sonucunda toprak oluşur. Toprak oluşumu. Kayaların ayrışması sonucu toprak oluşur. Toprak, içinde canlıların ve canlı kalıntılarının da bulunduğu ufalanmış taşlardan oluşmuş bir yeryüzü örtüsüdür. Toprağa özellik kazandıran maddelerden biri de humustur. Humus, canlı maddelerin çürümesi ve toprağa karışması yoluyla meydana gelen toprağın canlı kısmını oluşturan maddedir. Toprağın oluşumunda iklim, bitki örtüsü, organizma, topografya, kaya yapısı ve zamanın etkisi vardır. Yeryüzünün değişik bölgelerinde bu etkenler farklı olduğu için değişik bölgelerde oluşan toprak tipleri de farklıdır. Toprak türleri. Topraklar oluşumlarına göre iki büyük kısma ayrılırlar. 1. Taşınmış topraklar. Taşınmış topraklar, akarsular, rüzgar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin çeşitli yerlerden koparıp taşıdıkları çakıl, kum, mil, toz boyutundaki maddelerden yapılmışlardır. A. Alüvyonlar. Akarsuların taşıdıkları topraklardır. B. Buzul taş, moren, toprakları. Buzulları biriktirdiği topraklardır. C. Löz toprakları. Rüzgarın kurak bölgelerden taşıyıp getirdiği tozların birikmesiyle oluşan topraklardır. Taşınmış topraklar genellikle verimlidir. Çünkü bileşimlerinde değişik kayaların çözülmesinde oluşan maddeler vardır. Moren, buzul, toprakları yerli kaya toprağı değil, taşınmış topraklardır. 2. Yerli topraklar. Nemli bölge toprakları. 1. Latiretler. Dönenceler arası sıcak iklim kuşağının toprağıdır. Çok yıkanmış, humus bakımından fakir topraklardır. 2. Kırmızı toprak. Terra rossa topraklar. Akdeniz iklim bölgesinde yaygındır. Kalkerli kayalar üzerinde gelişmişlerdir. 3. Kahverengi orman toprakları. Okyanus ikliminin etkisindeki alanlarda bol humuslu topraklardır. 4. Putzollar. Soğuk nemli bölgelerin çok yıkanmış ve mineral yönünden fakir topraklarıdır. İğne yapraklı ormanlar kuşağının toprağıdır. 5. Tundra toprakları. Kutba yakın bölgelerde kışın donan, sıcak mevsimde ise bataklık haline gelen topraklardır. Kurak bölge toprakları. 1. Çernezyomlar. Kara topraklar. Humus bakımından zengindir. Dünyanın en verimli toprakları arasında yer alır. Yarı yağışlı bölgelerde görülür. Yağışın biraz daha azaldığı yerlerdeki topraklara pireli toprakları denir. 2. Step toprakları. Humusu az, yönünden zengin topraklardır. Az yağış alan step alanlarında görülür. 3. Çöl toprakları. Boz renklidir. Humus yoktur. Yüzeyleri tuz tabakasıyla kaplıdır. Doğu Karadeniz'de lateritleşmiş topraklar, Batı Karadeniz'de pozzollaşmış topraklar görülür. Ege bölgesi ve Akdeniz'de terra rossalar ve kırmızı topraklar, iç kısımlarda step toprakları yaygındır. 2. Toprak kayması, heyelan. Yeryüzünü şekillendiren olaylardan biri de toprak kaymalarıdır. Yer çekimine bağlı olarak yamaçlardaki toprak ve taş parçalarının aşağıya doğru kayarak yer değiştirmesine toprak kayması denir. Eğer bu sırada yamacın bir bölümü ana kaya ile birlikte kaymışsa buna heyelan, eşittir göçme denir. Toprak kaymalarının ve göçmelerin oluşumunu başlıca dört etken kolaylaştırır. 1. Kuvvetli eğim. 2. Su. 3. Toprağın cinsi. 4. Tabakaların durumu. 3. Akarsular ve sellenme. Akarsular, yeraltı suları gibi okyanuslar, denizler, atmosfer ve karalar arasında var olan su dolaşımının bir unsurunu oluştururlar. Topografya yüzeyinde akarsuların bir kısmında akış bütün yüzeyi örtü gibi kaplayacak şekildedir. Bu tür akışa seyelan denir. Diğer kısmında ise akış belirli bir çizgi boyunca gerçekleşir. Suların belirli bir çizgi boyunca toplanıp akmasıyla akarsular oluşmuştur. Akarsuların oluşumunda iklim, zeminin litolojik özellikleri, jeomorfolojik özellikler, yeraltı suları ve kaynaklar, göl gidegenleri olmak üzere çeşitli etmenler rol oynamaktadır. Akarsuyun aşındırma şekilleri. 1. Vadiler. Akarsu aşındırması sonucu oluşan en yaygın şekillerdir. Vadiler türlü şekillerde olabilir. Bu şekil akarsu aşındırmasının derine ya da yana doğru yönlenmesine göre değişir. A. Boğaz vadi. Derinlemesine aşındırmanın fazla olduğu yerlerde vadi dar ve kenarları diktir. Boğaz vadilerde kenar yamaçları basamaklı olanına kanyon denir. B. Yatık yamaçlı vadi. Taban seviyesine yakın yerlerde görülen vadi türüdür. Yana aşındırmanın fazla olduğu yerlerde gelişirler. C. Alüvyal tabanlı vadi. Vadi tabanını kaplayan alüvyonlar içine yerleşen akarsuyun vadisidir. 6. gazetin B yüzü burada bitti. Devam